Ayrım 8.
Biz de yapıyorduk bunları. Sonra maaş vermiyorlardı o zaman, çok azdı. Kültürsüzlükleri yüzünden çok zorluk çekiyordu eski mezunlar. Devam nasıl sağlanır, köylüyle nasıl geçinilir? Şimdikiler hep biliyor bunları. 2 aylık uygulama devresinde öğreniyoruz bunları. Biz de yapıyorduk. Şimdi devlet konforlu okul yaptırıyor. Öğretmenler de gidip rahatça çalışıyorlar. O vakit köylüyü perişan ede ede çürük okullar yaptırılıyordu. Onlar da öğretmenin üstüne uçuyordu. Oysa tam karşıtıydı. Müteahhitlerin yaptıkları dayanıksız oluyordu. O da memleket hayrınaydı, bu da. O bir yıkımdı köylü için. Mehmet bu konuda da kültürlüydü gerçekten. Kafası dolmuş, çok şey ezberlemişti. Bu kez sözü değiştirdim. Köyde ne yapacaksın Mehmet ilk baştan? Köylüyle haşır neşir olarak yeni bir zihniyet kazandıracağım ve devamı sağlayacağım. Yeni anlayış? Üfürükten falan kurtarmak onları. Kahve köşelerinden kurtarmak. Gazete ve dergilere abone ettirerek yeni bilgiler edinmelerini sağlamak. Hastalık falan olursa köylüleri o konuda aydınlatmak. Bunlar aşağı yukarı hepimizin ülküsü. Sen hangi dergileri okursun Mehmet? Kızılay, Gençlik. Köye göre? O vakit ona göre dergi seçerim. Peki hangi bölgede çalışmak istersin? Türkiye'nin her yerinde. Niçin ayırt etmiyorsun? Memleketin her yeri aynıdır. Kan, din, soy birdir. Hakkari'nin bir köyündesin. Dergiler gelmezse idealin gerçekleşemez. Ne yapalım? Son gayretimizle çalışırız elden geldiğince. Konuştuk daha. Ülkümüz, derdimiz birdi. Değişen ya da ayrıldığım tek nokta onun davranışlarının eskiye karşı olmasında ve okuma olanaklarını bulamamasındaydı. Ders kitaplarından kültür edineceğim diye başka şeye sıra bulamıyordu. Kulağına gelenlerle yetiniyor ve bu kulak dolgunluğu yetiyordu ona. Karpuz tarlasını aşarak kümese gittik. Bir horoz dövüşü yaptırıp dinlendik. Tarlada çalışanları gösteriyordu Ali Bey. Bakın, 21 tane işçisi var okulun. Yemekhaneyi, yatakhaneyi, bostanlığı hepsini bunlar döndürüyor. Bekçiliği de yapıyorlar. Eskiden bütün bu işleri öğrenciler yapıyordu, şimdi işçiler yapıyor. Ali Bey'in de kulağı doluydu, sürdürdü. Şimdi öğrenci öğrenciliğini, ameli ameliliğini biliyor. O vakitlerde ben de bilirim, sen de bilirsin ki öğrencilerin ameli mi ne olduklarını ayırt etmek güçtü. Şimdi efendice oturup yemeğini yiyor, önceden hazırlanmış yemeğini. Dersine gidip dersinden çıkıyor. Başka işi yok. Sırf kültürle yetişiyor. Geriden bakınca da kolayca ayırt ediliyor ne olduğu. Bir yel esmeye başladı. Bayağı yel, Mehmet'in, Ali'nin kulağına esen yel değil. Ağır ağır gezindik tarlalar arasında. Akla gelen her şey ekilmişti. Kavun, karpuz, domates, biber, hıyar, mısır, patates. 15 dönümlük kayısı var. Hepsi okul içine döner sermaye yoluyla satılıyor. 5.000 lira gelir getiriyor ortalama. Dışarıya satılanlardan da 5.000 lira gelir sağlanıyor. Düzen yine eski düzen. Düzinelerle tavşan, kaz, ördek besleniyor. 8 ineğiyle 200 koyunu var enstitünün. Gölün ortasındaki Adir Adası'nda besleniyor koyunlar. Doğa içinde, dolayısıyla yaşam içinde eğitim sürdürmek pek kolay burada. Mehmet'in kültür dediği şeyi işle kitabı barıştırarak yeniden doğurtmak işten bile değil. Değil ama yel esiyordu. Mehmet'in kulağına da Ali Bey'inkine de doluyordu. Değişen salt bu, yelin çıkması. Ali Bey'e diyorum ki, okulun kapısı kırılırsa öğretmenin kendisinin yapması nasıl olur? Bilmem ki. Yel esiyordu. Yürüdük yapıların arasına, kitaplığa girdik. Kültür derslerinden vakit bulup da buradaki kitapları okuyamıyorlar, dedi Ali Bey. Okumak için dışarıya verilen kitapların kayıt defterini karıştırdım. Bu yıl okunan başlıcalarının adları şunlar: Bağcılık, Tanzimat Edebiyatı, Dil Bilgisi, İyi ve Doğru Yaşamanın Yolları, Yurt ve Sağlık Bilgisi, Orta Atlas, Yurttan Sesler, Türk ve Dünya Büyükleri. Yanımdaki öğrenci Polat okuma fişini gösterdi. Şunları okumuş: Yaşamak Korkusu, Köp Postası Dergi, Orta Atlas, Esrarlı Kainat, Maksat ve Gaye. Pencereyi açtım. Yel esiyordu. Köy Enstitüleri Ruhu ve Ülküsü. Biz çoğunlukla düşünmeden yargısını belirtmek eğiliminde olan bir toplumun bireyleriyiz. Davranışlardan çok dış görünüşler, biçimler ilgilendiriyor bizi. Böyle düşüne düşüne gerçekten uzaklaşıyoruz. Ufacık bir görüntüden tutun da yurt sorunlarına kadar her şeyi daracık açılardan görmeye alışıyoruz. O hale geldiğimiz oluyor ki toplumun kalıplaşmış kuralları bizi etkiliyor, usumuzun benimsemediği halde bir davranışı ya da bir düşünü beğenmek zorunda kalabiliyoruz. Usa yakın bir görünüşü ya da görüşü benimsememek, yadsımak da olağan geliyor. Bunun tek nedeni alınan eğitimin yetersizliği, belli bir ereğe göre tam karakter verilmemesi, eğitim kurumlarında yurt sorunlarını kavrayacak, ülke birliğini gençliğin benliğine sindirecek çevreyi yaratmayışımızdır. Bana bu birkaç cümleyi söyleten örnekler var. Tanıdığım bir eğitken kız var. Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. Sandıktan at çekme yöntemiyle Karadeniz bölgesinde G iline atandı. Üzüntüsünden birkaç gün yemek yiyemedi, uyku uyuyamadı. Kendisine az dil dökmedim. Gidip görevine başladı. Tatil olmasından ötürü Ankara'yı görmeye geldi yeniden. Nasıl işler dedim. İnsan buraları görüp burada yaşadıktan sonra oralarda yaşayamaz dedi. Şimdi yeni bir iş peşinde olması gerekir. Bunun durumu bir başka bayan eğitkeni anımsattı. Adı geçen kurumda bulunuyordum. Yeni gelen bu arkadaşla aynı masada yemek yiyoruz. O midesinin tembellikten, gönlünün üzüntüden kurtulduğunu söylüyor, istekle yemek yiyor. Sevincini de belirtiyor. 3 kere girdim, çok şükür bu kez sınavı kazandım. Şimdi böyle istekle yemek yiyebilir miydim? Düşümde görsem inanmazdım. O köylük yerler ne koyuyor ki insanda istek koysun? Orta Anadolu'nun ufacık bir köyünde 4 yıl çalışmış arkadaşım. Sevincinde haklı. Ama bütün bunlar yurt sorunlarına, eğitimi engelleyen koşullara daha bir hızla saldırmak, alacağımız yeni ruhla çevremizi etkilemek yönünden değerlidir. Olması yapılması gereken bir ileriye yürüyüş. Eğitim yoluyla çözülmesi gereken sorunları orada bırakıp ülkümüzü kafamızdan çıkarıp atarak kaçınca iş değişiyor. Bunun sorumlusu elbette oradan kaçan, iyi olanaklara kavuşan ve bu haline sevinen kişi değildir. Koşullarımızla gerçeklerimizle bağdaştırılamayan, bilgi adını vererek bir takım şeyleri ezberletmekten başka işe yaramayan eğitim sistemindedir kusur. Arkadaşımla şöyle konuştuk sonra. Aman hoca hanım, o kadar kötülemeyin köyleri, orada da yaşayanlar var. Amanı zamanı yok kardeşim, çektiğimi ben bilirim. Et bulamazken ekmek de bulamaz oldum ben oralarda. Demeyin. Demesi mi var? Yaşanacak yer mi oraları? Canıma tak dediydi gayrı. Bit bir yandan, bir yandan gıdasızlık, öksürük. Kazanamasaydın? Doktoru tuttuydum. Üst üste rapor alıp baharı evimizde geçirecektim. Allah yüzüme baktı. Dilerim öyle sıkıntılara düşmezsin bundan gelini. Niçin geldim buraya? İyi bir şehirde lise öğretmeni olmak, rahatça yaşamak istiyorum insanca. Orada bırakıp geldiklerini düşünmez misin? Aman, peygamber miyim ümmet kayıracak? Ne olursa olsunlar. Ama sınavı kazanamayan arkadaşlar kaldı oralardaki köylerde. Gelecek yıl onlar da kazanırlar inşallah. İnşallah. Ben aslında köylüleri çok severim ama onlar beni anlamadılar. Çok cahiller bir kere. O günlerde hoca hanım pimpon oynamaya başladı. Daracık ve renkli giysilere büründü. Yüzündeki çiller kısa zamanda kayboldu. Yurdumuzda işyer olarak çalışanlar arasında yoksulluklarla pençeleşmek muhakkak ki en çok öğretmenlere düşüyor. Devlet eliyle köylere yollanan ışık öğretmendir. Bu ışıklar zamanla daha çeşitlenecek, köyler daha çok aydınlanacaktır. Ama bu aydınlığı orada gün sayan, ayrılmak için fırsat arayan öğretmen vermeyecektir. Hükümetin iyi yaşama olanaklarını oralara götürerek işyerlerin tutunmasını sağlaması akla gelebilirse de iş pekiştirilerek verilmiş ülkücü ruhtadır. Öteden beri işin bu yönü örnekler olduğu halde düşünülememiş. Anadolu'da öğretmenlerin durmaması, oraya gitmemeleri konu olunca orada otel, lokanta, sinema, gazino, okuma salonu, devletçe yaptırılmalı, sonra oraya giden işyerden iş beklemeli diye kesip atılmıştır. Devletçe ve milletçe bu olanaklar köyde ya da kentte geliştirilebilir ama derde derman olurlar mı? Köyden kaçan öğretmen yüksek öğrenim yaptıktan sonra lisede çalışmak istiyor. Lisede bulabilecek mi aradığını? Sanmam. Nitekim ilk baştan andığım arkadaş bir liseye atanmış durumda. O da liseyi, lisesi olan yeri beğenmiyor. Yine ikinci arkadaş köylüleri çok sevdiğini söylüyor. Yazık ki çok cahilmiş köylüler. Oldu olacak devletten kuytu yerlere, sinema vesaire gibi aydın kişinin gönlünü doyurarak orada tutacak kuruluşlar yaptırmasını isterken, her şeyden önce tezelden halkı da cahillikten kurtarıp ondan sonra halkın işlerini yapacak görevlileri yollamasını istemeli. Görsün o zaman nasıl gidilirmiş. Dertlerimize dermanı hep uzaklarda aradığımızdan değil mi çektiklerimiz? Oysa uzağa gitmeden de ilk eğitimi kurtarabiliriz. Yalnız köy enstitülerini eski biçimiyle canlandırıp o hızla işe girişmek yeter. Toprağa bağlı öğretmen, koşulları bilen yerli öğretmen, bazılarının uygarlık dedikleri karın ve kafa doyurmayan şeylerin özlemini çekmeyen öğretmen, okuyan, köyün yaşamına karışan, eli nasırlı, alnı terli, kafası eliyle birleşen öğretmen. Sayıları da ölçülü değil, on binlerce. Başka çare yok. Kalkınma deyip dururuz. Acaba ülkemizde beklediğimiz kalkınma oluşabildi mi? Daha doğrusu sağlam bir kalkınmanın başlangıcı, temel öğeleri nelerdir, neler olmalıdır? Sanımızca ülkemizin kalkınması önemli birçok sorunumuzun çözüm yoluna koyulabilmesi için önce insanımızın kalkınması gerekir. Bu koşullar yerini bulmadıkça bocalamaktan, ulusça çıkmazlara saplanmaktan kurtulmamız mümkün olmayacaktır. İnsanımızın kalkınması derken eğitim öğretim yoluyla halkın gerçek anlamda uyandırılmasını ve olumlu bilgilerle olumlu yollara yöneltilmesini düşündüğümüz açıktır. Bu uyanma, bu kafa kalkınması gerçekleşmedikçe sözünü edebileceğimiz hiçbir hareket yine de gerçek bir aşama sayılamaz. Acaba uyanma yolunda hangi aşamaya eriştik? Eriştiğimiz durum bizi iyimser edebiliyor mu? Bu soruya hayır demek zorunda kalırken üzüntülere gark olmaktayız. Değil gerçek anlamda, heceleme anlamında okur yazarımız bile nüfusumuzun yarısı kadardır. Yetişkin halkın eğitilmesini, temel bilgilere kavuşturulmasını, yani davanın koskoca bir bölümünü bırakın, İlköğretim çağında 5 milyon çocuğumuz olduğu halde bunun ancak 2 milyonu öğretmen önüne katılabilmiştir. Bu 2 milyonun da çoğunluğu kentlerdedir. Bunun yanında ilköğretim çağında bulunan çocuklarımız için gerekli olduğu hesaplanan 600 bin öğretmene karşılık bu toplamın yarısına sahibiz. Üçlü dörtlü öğretim yüzünden bu öğretmenlerin de çoğunluğu kentlerde. Okul durumu ise öğrenci ve öğretmen durumundan ayrımsızdır. Nicelik bakımından böyle olan ilköğretim davası, nitelik bakımından da başka türlü değildir. İlkokuldan yüksek öğretim kurumlarına kadar her kattaki çocuklarımızın gerçek bilgiye, kişiliğe kavuşmakta olduklarını ve ülke sorunlarına karışıp yaşam için yetiştiklerini söyleyebilir miyiz? Zaten bütün eğitim sorunlarımızı didik didik eden ve bu arada çareler de salık veren Eğitim Komisyonu raporu elimizdedir. Bu rapora göre de nasıl ki ilkokullarımızda istediğimiz gibi çocuklarımızı yetiştiremiyorsak, kum gibi kaynayıp çoğalan çocuklarımız için iyi, ülkücü öğretmen de yetiştirememekteyiz. Öğretmen okullarının bina, eşya, tesisat, ders araç ve gereçleriyle öğretmen, idareci kadrosu, müfredat programı ve çalışmalar yönünden istenilen sayı ve kalitede öğretmen yetiştirmek hususunda kifayetli olmadıkları anlaşılmıştır, diyor Eğitim Komisyonu. Ardından köşede bucakta her yönden yetersiz, yalnız adı öğretmen okulu olan kurumlar açmaktan vazgeçilerek ilkokullara dayalı olan 6 yıllık köy enstitülerine yine köy çocuklarının alınmasını ve onlara yetişme olanağı verilmesini salık verdikten sonra bu kurumların muhafaza ve idame edilmesi komisyonumuzca muvafık görülmüştür denilmektedir. Görülüyor ki komisyon yerli yabancı üyeleriyle Japonya'dan başlayarak eğitim işini çözümlemiş birçok ülkeyi gezip gördükten sonra da yine kendi kapımızdan yetişen karadanaya, yani köy enstitülerine sarılmaktan başka çare bulamamıştır. Uzak illerden getirilecek celep öküzünün boyu bosu ne olursa olsun bizim toprağımızda yürüyemeyeceği, bizim kanımızı çekemeyeceği geç de olsa anlaşılmıştır. Bu raporda yurt gerçeklerine göre öğretmen yetiştirme sorunu incelenirken yıllardır unutulan bir önemli noktaya daha parmak basılmaktadır. Öğretmen yetiştirilmesi kadar önemli olan bu nokta, köy enstitüleri zamanında seçme kitaplarla, demircilik, dülgerlik araçlarıyla donatılarak köye yollanan ve sonra da adım adım izlenen öğretmenlerin bugün iş içinde yetiştirilmemekte oldukları noktasıdır. Bu konuda da yine köy enstitüleri zamanında uygulanan köy öğretmenini iş başında yetiştirme programı olduğu gibi salık verilmekte ve şöyle denmektedir. Bu kurumları ilköğretim çalışmaları bakımından birer merkez haline getirmenin ve bu okulları çevrelerindeki ilkokul öğretmenlerini iş içinde yetiştirmede fonksiyonel kılmanın ve buralardan mezun olan öğretmenlerin devamlı ve program dahilinde gelişmelerini takip etmelerinin komisyoncu lüzumuna kanıyız. Ülkemizin koşulları ve bünyesi gereği öğretmenlerin bulundukları çevrenin sosyal ve ekonomik gelişmesinde yardımcı birer unsur olarak çalışabilecek nitelikte köy halkına yararlı olacak, irşat ve telkini yapabilecek biçimde yetiştirilmelerine de bugünkünden daha çok önem verilmesi salık verilmektedir. Bu konuda bakanlıkların el birliği ederek köyün her yönden kalkındırılması için öğretmenin yanında sağlıkçı, tarımcı gibi elemanları da yetiştirmelerinin çok gerekli olduğu belirtilmiştir. Sorunun buraya kadar olan bölümünden şu çıkıyor. Ülkemizde halk cahildir ve temel eğitimi ele alınmamıştır. Okuma çağında çocuğumuz çok, onlara yetecek okul, öğretmen az. Üstelik eğitim sisteminin düzenlenmesi, böylece niteliği iyi vatandaş yetişmesinin sağlanması şart. Köye yollanan az sayıdaki öğretmenleri de arayıp sormuyoruz sonradan. Onunla birlikte köye yararlı elemanların da yetiştirilmesi gerekir. Bunların ve bunlara bağlı daha birçok sorunumuzun çözümlenebilmesi için Eğitim Bakanlığı'nın yetkililerinden kurulmuş olan komisyon, köy enstitülerinin eski çalışmalarına kavuşturulmasını şart saymaktadır. Özellikle ilk eğitim işimizin çözümlenmesinde bu yolun tutulmasının gerekli olduğunu, komisyonun düşüncesine katılarak savunan bir aydın kitlesi olduğu gibi, köylümüz de dört gözle bunun yeniden gerçekleşmesini beklemektedir. Çünkü çocuğu öğretmensizdir ya da ilkokula girebildiyse bile kentin ortaokuluna gidememekte gidenleri perişan olmaktadır. Bunlar böyleyken ancak 6 yıl olağan çalıştırdığımız bu kurumları hemen diriltmek yerine başka başka çıkmazlara sapıyoruz. Bazı okullardan arta kalmış çocukları 3 ay gece kursuna toplayarak öğretmen yetiştirmeye kalkıyoruz örneğin. Bu çıkar yol mudur? Ayrıca öğretmen okullarına çok az sayıda çocuk alıyoruz. Yılda 1000 öğretmen ancak çıkarabiliyoruz. Bu sayıyı 2 köy enstitüsü çıkarabilirdi dün. Köye göre sağlıkçı yetiştiren sağlık kollarının verimi bir ayrı idi. Öte yandan 400 yıl önce lale soğanını bizden götürerek bir gelir kaynağı yapan Hollanda gibi Hindistan, Siyam vesaire doğu ülkeleri de köy enstitüleri sistemini bizden alıp kurmuşlardır. Gelip orada bu güzel kurumları görmemizi istiyorlar. 17 Nisan 1940'ta 3803 sayılı köy enstitüleri yasasının çıkması Türk köylüsünün bilinçsizliğin elinden kurtulmasına başlangıç sayılır. Bu yüzden 17 Nisan bayram günüdür. Bugün milyarlar harcayarak içinden çıkılamayacak kadar güzel, kullanışlı yapıları bulunan 21 köy enstitüsü, öğrencilerinin iş eğitimi ilkelerine göre çalışması sonucu hepsi birden, önce de belirttiğimiz gibi 51 milyon liraya mal olmuşlardır. Şimdi her biri küçük bir kenttir. Bu kentleri kuranlar, köyleri yenileştirmeye uğraşmakta ve suyun arkasının kesilmemesini kendilerine, öğrencilerine ve köylülerine el uzatılmasını dilemektedirler. Onlar enstitü yaşamı boyunca yaptıkları her işin önemini kavrayarak, Türk ülkesine ve ulusuna yararlı olacağına inanarak, kendi yetişmelerinde yaptıkları her işin değerini bilerek çalıştıkları için, anlamı kavranmamış işlerin gördürülmesine bu kurumlarda yer verilmediğinden, yaşamda da başarılı olmuşlar ve Türk eğitim tarihine damgalarını vurmuşlardır. Bu böyle olduğu içindir ki köy enstitülerinin anlamı gittikçe daha iyi kavranmakta, önem kazanmaktadır. Evet, 17 Nisan Türk köylüsünün kalkınması ve insanlık haklarına kavuşması için büyük bir temelin atıldığı gündür. Onu her yıl kutlarken haklı olarak kıvanıyoruz. Örnekler. Tanıdığım binlerce köy öğretmeni arasından birkaç örnek vereceğim. Köy enstitüsünü bitirdiğimde köyüme götürdüğüm ilk düşünce, köye yerleşmek ve arıcılığı, meyveciliği, tavukçuluğu, hayvancılığı köyümde, çevre köylerde yaymak, geliştirmekti, diyor Kızılcahamam'ın İyiceler Köyü öğretmeni Dursun Kara. Peki kaç yıl oldu enstitüyü bitireli? 944'te çıktığıma göre. Köye götürdüğün düşünceden vazgeçtin mi sonradan? Hayır, düşüncelerimi gerçekleştirdim, yaydım. Bu düşünceler alın teri pahasına kazanılmış, köylere yararlı olacağı enstitüde yaparak öğrenilmiş düşüncelerdi. Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü'nde fenli arıcılık yapıyorduk. Oradan Hasanoğlu'na naklettim. Arıcılık, sebzecilik, meyvecilik orada da vardı. Köye döndüğüm zaman az sayıda ilkel sepetlerde barındırılan arılar olduğu gibi duruyordu. Ben hemen kolları sıvadım, fenli kovan yapmaya koyuldum. Okulda sanat kollarından dülgerliği seçmiştim zaten. Dursun Kara halen köyünde öğretmenlik yapıyor. Ben oraya gittiğimde yanımızda başka öğretmenler de vardı. Ama çoğu son yıllarda öğretmen olmuş arkadaşlardı ve kimi maaşların artıp artmayacağını, kimi kent okullarında yer bulmak için ne yapması gerektiğini soruyordu. Sen niye kente nakletmek istemiyorsun? Baksana daha 1-2 yıllıkken köyden ayrılmak için her şeyi göze alanlar var, diyorum Dursun'a. Karşılık veriyor. Köyden ayrılmam mümkün değil benim. İstesem de ayrılamam. Arılara kim bakacak, ineklere kim bakacak? Avrat ve çocuklar baş gelemiyor işlere. İyicelerde olsun, iyiceleri çevreleyen öteki köylerde olsun, fenli kovan çoğalmış ve yayılmış. Dursun bunları anlatmıyor. Görevimi yaptım deyip çıkıyor işin içinden. Ama halktan öğreniyoruz ki bütün bu kovanlar Dursun öğretmenin kollarından çıkmış. Boyuna da çalışmakta. Olağandır ki içine iyiliklerin, ilericiliğin ve rehbersiz kalmış halkımızı olumlu yollara götürmenin közü düşmüş insanlar az çalışmakla yetinmezler. Dursun içine ülkü közü düşmüş bir öğretmen. O söylemiyor, başkaları söylüyor bunu. Bizi değirmen sıkıntısından Dursun öğretmen kurtardı, motorlu değirmen alarak, diyorlar. Susuz bahçelerimize su çıkarmak için motopomp aldı, diyorlar. Marangoz makine tezgahı alıp çabuk çabuk doğrama yaparak köyleri kovanla doldurdu, diyorlar. Yetişmiş ve meyve veren yüzlerce elma, armut ağacı var Dursun'un. Ahırında inekleri, kümesinde tavukları, hindileri. Daha neler yaptın, nelerin var, diyorum. Bütün iyi ve yararlı şeylerin köyüme girmesi için birçok tasarılarım var. Bir de bu tasarılarımı da ötekiler gibi gerçekleştirecek umudum, bilgim ve bildiklerimi yapıp çatacak ellerim var, nasırlı ellerim, diyor. Gitmişken yine Kızılcahamam'ın Bulak Köyü öğretmeni Necip Ayas'la görüşüyorum. O da Dursun'un döneminde yetişmiş bir öğretmen. Ama iki köy değiştirmişler, çalışmaları yarım kalmış.